Ayrım 26.
Camus için gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır, intihar. Yaşamın yaşanmaya deyip değmediğinde bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Yani ilk olarak yanıtlanması gereken soru, yaşamın anlamına ilişkindir. Camus'a göre kendini öldürmek, yaşamın bizi aştığını ya da yaşamı anlamadığımızı söylemek demektir. Ancak intihar eden kişilerin yaşamın anlamından emin oldukları durumlar da söz konusudur. Camus, yaşamın bir anlamı bulunduğunu yatsıyan düşünürlerden hiçbirinin mantıklarını yaşamayı da yatsımaya kadar götürmediğine dikkati çeker. A. Camus, Sisyphos Söyleni, sayfa 15-17, çeviren Tahsin Yücel, Adam Yayınları 1983. Camus'un çözümlemek istediği intihar düşüncesine yol açan şey, akıl ve gerçeklik, insan ve dünya arasındaki ilişkidir. Camus'a göre, aklın en derin isteği ve bütün girişimlerinin amacı, dünyayı anlamak, onu insanlara indirgemektir. Gerçeği anlamaya çalışan akıl, ancak onu düşünce terimlerine indirgediği zaman gereksiniminin karşılandığını düşünebilir. İnsanın dünyayı anlama, onunla uyumlu olma, birlik olma isteği, aynı zamanda insan trajedisinin temel hareketi olarak da görülebilir. Camus'a göre düşünce ve akıl, olguların değişken aynalarında, görünüşlerinde hem bu olguları hem de kendini tek bir ilkede özetleyip açıklayabilecek bağıntılar bulabilseydi, bir düşünce mutluluğundan söz edilebilirdi. Camus düşünce tarihinin daha çok birbirini kovalayan pişmanlıklar ve güçsüzlükleri sergilediğini belirtir. Akıl, umutlarının kımıltısız dünyasında sustuğu sürece her şey özleminin birliğinde yansıyarak düzenlenir. Ama ilk deviniminde bu dünya çatlar ve yıkılır. Sayısız, ışıltılı parçalar sunulur bilgisine. Bize gönül esenliği verecek bildik ve durgun yüzeyini bir daha kurabilmekten umudu kesmek gerekir. A. Camus, AGY sayfa 27-28. Bu durumda akıl da kendi tarzında dünyanın uyumsuz olduğunu söyler. Yani bu dünya aslında akla uygun değildir. Camus uyumsuzluğu nasıl tanımlar? Uyumsuz nedir? Uyumsuz olan bu akla aykırı dünya ile çağrısı insanın en derin yerinde çınlayan çılgın bir açıklık ve birlik isteğinin karşı karşıya gelmesidir. Uyumsuz hem dünyaya hem de insana bağlıdır, aralarındaki bağdır. A. Camus, AGY sayfa 30. Camus bu dünyanın kendisini aşan bir anlamı olup olmadığını bilemeyeceğini belirtir. Ama bu anlamı bilmediğimi, öğrenmemin de benim için şimdilik olanaksız olduğunu biliyorum. Kendi koşulumun dışında olan bir anlamın benim için anlamı ne? Ben ancak insan ölçüleriyle anlayabilirim. A. Camus, AGY sayfa 58. İnsanın mutlaklık ve birlik isteği ile bu dünyanın akla ve mantığa uygun bir ilkeye indirgenemezliği, birbirleriyle uzlaştırılamayan temel bir karşıtlık olarak görülür. Ama dünya ile insan arasındaki ilişki ancak insana göre saçma olabilir. Bu bakımdan saçma duygusunun evrensel değil, aslında belli bir kültürün insanında oluşan bir tepki olduğu söylenebilir. Saçmanın duyum değil, duygu oluşu da onun kültürelliğinin göstergesidir. Doğu kültüründe ise böyle bir duyguya pek rastlanmaz. Bu daha çok Avrupalıya özgü bir duygudur. Kaynağı açısından insan merkezcilikle de bağlantılıdır. Ancak Camus, saçmayı ve uyumsuzluğu insanın evrensel duygusu ve değişmez yazgısı olarak görür. Oğuz Demiralp, Ilıman Ruh İklimi Yazı Dergisi Sayı 6/7, 1979. İnsanın hiçbir şeye sarılmadan yaşayıp yaşayamayacağını bilmek isteyen Camus, intihar kavramına ilişkin olarak sorunun tersine çevrilmesinden söz eder. Bundan önce sorun yaşamın, yaşamak için bir anlamı olması gerekip gerekmediğiydi. Ama şimdi tersine yaşamın, anlamdan ne kadar yoksun olursa o kadar iyi yaşanacağı ortaya çıkmaktadır. Yaşamak da uyumsuzu yaşatmaktır. Camus, uyumsuzu yaşatmanın insanı başkaldırmaya götürdüğünü belirtir. A. Camus, Sisyphos Söyleni, sayfa 60-61. İnsanla kendi karanlığının sürekli bir biçimde karşılaştırılması olan başkaldırma, yaşama değer veren bir eylemdir. Camus'e göre gözleri bağlanmamış bir insan için kendisini aşan bir gerçekle çarpışan anlayışın görünümü kadar güzel bir görünüm yoktur. İnsana aykırılığı insanın büyüklüğünü oluşturan bu gerçeği yoksunlaştırmak, insanın kendisini yoksunlaştırmaktır. Camus bu bakımdan her şeyi açıklayan öğretilerin aynı zamanda kendisini zayıflattıklarını vurgular. Çünkü böylesi öğretiler insanı kendi yaşamının ağırlığından kurtarmaktadırlar. Oysa insanın onu yalnız başına taşıması gerekir. A. Camus, AGY, sayfa 62. Camus pek çok yerde taşımak eyleminin yaşamda ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar sıkça yer aldığını belirtir. Yaşamanın ağırlığını, zamanı taşı taşımaktır söz konusu olan, tıpkı Sisyphos gibi. İnsanın aklı ve sorularıyla karşısında durduğu dünya ile ilişkisinde yaşanan saçma ve uyumsuz durumunun yorumlanması sonunda, yani yaşamın ve tarihin anlamsızlığı karşısında bundan kurtulmak için iki yol bulunduğu görülür. İntihar ve başkaldırma. Camus için bunlardan yalnızca ikincisi belli bir değerin tanınmasını içerdiği için yaşama bir anlam kazandırma imkanına sahiptir. Bu imkanı geliştirmeye uğraşan Camus, Tanrı'nın o dünyadan ve insandan ayrılmasıyla, yani her türlü kutsallığın reddedilmesiyle belirginleşen anlamsızlığın taşıdığı bütün sonuçları çıkarmak ve anlamsızın ötesinde bir ahlak olanağını açığa çıkarmak ve temellendirmek amacındadır. Paul Fulci, Varoluşçuluk, sayfa 49-50, çeviren Y. Şahan, 1991. Aslında yeni bir akılsallık, rasyonalite, getirmediği yalnızca eski akılsallığı, Grek tarzındaki, çağdaşlaştırdığı söylenen Camus'un bu tavrı, onun Sisyphos'u, dünyanın saçmalığı ve yaşamın anlamsızlığı gibi intihara varan yaşantılara karşı bir kişilik olarak ortaya çıkarmasında da görülür. Tanrıların sürekli boşa çıkacak umutsuz bir iş yapmakla, hep yeniden aşağıya yuvarlanacak taşı tepeye çıkarmakla cezalandırdığı Sisyphos'un en önemli özelliği cezasını bilinçli olarak kabul etmesidir. Bütün yaşamını evetlemiş olmakla kendi kaderine egemen olmasıdır. Çünkü taş kendi taşıdır. Tanrıların bir kayayı durmadan bir dağın tepesine kadar yuvarlayıp çıkarmaya mahkum ettikleri Sisyphos, kayayı tepeye kadar getirir ama kaya tepeye gelince kendi ağırlığıyla aşağı düşer hep. Bu yararsız ve umutsuz çaba en korkunç ceza olarak düşünülmüştür tanrılar tarafından. Sisyphos ise tepeye çıkardığı taşın birkaç saniyede aşağı dünyaya doğru inişine bakar. Onu yeniden yukarı doğru çıkarmak gerektiğinden yine ovaya doğru yürür. Camus, Sisyphos'un işte bu yürüyüş, bu duruş, bu dönüş sırasında kendisini ilgilendirdiğini belirtir. Böylesine taşlarla baş başa didinen bir yüz, taşın kendisidir şimdiden. Bu adamın ağır ama eşit bir adımla sonunu göremeyeceği sıkıntıya doğru inişi gözlerimin önüne geliyor. Tepelerden ayrıldığı, yavaş yavaş tanrıların inlerine doğru gömüldüğü saniyelerin her birinde yazgısının üstündedir. Kayasından daha güçlüdür. A. Camus, AGY, sayfa 131-133. Camus bu efsanenin trajik olmasının, kahramanın bilinçli olmasından kaynaklandığı görüşündedir. Çünkü Sisyphos, düşkün durumunun bütün enginliğini bilir, inişi sırasında bunu düşünür. Camus'e göre Sisyphos, yazgıyı bir insan işi kılar, insanlar arasında sonuçlandırılacak bir işe dönüştürür. Yazgısı kendisinindir ve kayası kendi nesnesidir. Aynı biçimde uyumsuz insanda sıkıntısı üzerinde gözlem yapmaya başladığı zaman bütün putları susturur. Camus'e göre kişisel bir yazgı varsa üstün alın yazısı olamaz. Hiç değilse tek bir alın yazısından söz edilebilir. Ancak uyumsuz insan onu da kaçınılmaz bulur ve küçümser. İnsanın kendi yaşamına yönelmesini simgeleyen Sisyphos, insansal olan her şeyin tümüyle insan kaynaklı olduğunu gösterir. Çünkü tanrıları yatsıyan Sisyphos için efendisiz olan bu evren ne anlamsız ne de değersiz görünür. Yuvarladığı taşın ufacık parçalarının her biri bu karanlık dağın her madensel parıltısı tek başına bir dünya oluşturur. Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insan yüreğini doldurmaya yeter. a.kamu.agy/134-135. Bu nedenle Camus, Sisyphos'u mutlu olarak tasarlamak gerektiğinden söz eder. 1940'larda Nazizmin, faşizmin güçlenip yayılması, sonra da İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği çöküntü, geleneksel değerleri sarsmış ve yıkmıştır. Toplumsal olaylarla ve tarihle fazlaca ilgilenmeyen varoluşçular ve Camus, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte tarihle yüz yüze gelirler, tarihselliklerinin bilincine varırlar. İşgal yıllarında direniş hareketine katılan bu yazarlar ve insanlar artık bu anlamsız dünyaya daha başka bir gözle, daha farklı bakarlar. Artık bundan sonra yalnızlık konusunu değil, dayanışma kavramını öne çıkarırlar. Direnişe katılan varoluşçular, Nazi zihniyetine karşı koyamamış ve saçma üzerine kurulu felsefelerini bekleyen nihilizmden kendilerini kurtarma, yeni bir değerler sistemi yaratma, o yılların umutsuzluk ortamında umut ışığı yakma, yeni bir hümanizm oluşturma çabasına girişirler. Ekrem Aksoy, Yazın ile Felsefenin Eylemde Buluşması, Türk Dili, Ocak 1981, sayfa 318-320. Sartre ve diğer varoluşçuların hem idealizmden hem de materyalizmden bazı öğeler alarak bir başka yol aradıkları görülür. Aranan sentez, Marksizm ile insanın tarihsel çelişkilerini çözümlemek, varoluşçuluk ile de onun öznel boyutunun olanaklı tek yorumunu gerçekleştirmektir. Camus, durum ne olursa olsun, şiddeti reddederken aynı zamanda Marksizmin öğreti ve uygulamalarını da eleştirir. Rusya'daki çalışma kamplarının varlığı ile Stalin üzerine tartışmalar ve Kore Savaşı varoluşçuların düşünce ve eylem birliğini sona erdiren olaylardır. Camus özellikle başkaldıran insanda sonu devlet terörüne vardığı için tarihteki büyük devrimleri kınayan bir tavır sergiler. Camus'un temel hareket noktası 1789'dan bu yana Avrupa tarihinde etkisini gösteren başkaldırma olgusudur. Baskıya, zulme, sömürüye başkaldıran insanın düşünüş biçimi. Bu olgunun düşünce düzeyindeki hazırlayıcıları olan filozoflara ve yazarlara olduğu kadar tarihsel olaylara da eğilen Camus, her başkaldırmanın başlangıçta bütün insanlar adına bir değer adına yola çıktığını, ancak daha sonra köklerini ve temellerini unutarak, yani ne adına başkaldırdığını unutarak, ya karşı çıktığı tutum gibi buyurgan, totaliter olduğunu ya da kendi kendini yok ettiğini belirtir. Politik alandaki yazılarıyla Franco İspanyası'na da Stalin Rusya'sına da eşit ölçüde karşı çıkan Camus'un amacı, başkaldırma için felsefi bir ölçü, mantıksal bir tutarlılık ölçüsü getirebilmektir. Başkaldırma bir şeye karşı gelirken karşı gelme yolu o yolla ulaşmak istediği amacı sarsıyorsa tutarsızdır. Bundan dolayı her zaman için başlangıçta başkaldırmayı harekete geçiren değerlere, bütün insanlar için geçerli olması gereken değerlere bağlı kalmak gereklidir. Başkaldırmanın haklılık temeli ancak böylelikle söz konusu olabilir, yoksa kendisi de başka bir haksızlık kaynağı haline gelir. Haklılık temelini sürekli gözeten, yola çıktığı değerlere her zaman bağlı kalan bir başkaldırma, işte Camus'un yeni bir hümanizmin temeli olarak gördüğü kavram budur. Camus, insanların tarihi kendi buyrukları altına alacak yerde her gün biraz daha onun kölesi olmaya doğru yöneldiklerini belirtir. Ancak yine de insanlar yazgılarının farkına varma konusunda ilerleme göstermektedirler. Camus, hiç kimsenin karşılığını vermeye gücünün yetmediği soruyu şöyle belirler. İnsan ne tanrının ne de akılcı düşüncenin yardımı olmadan tek başına kendi değerlerini yaratabilir mi? Bu soru belirleyici niteliktedir ve önemlidir. Çünkü Camus'e göre Fransa ve Avrupa bugün ya yeni bir uygarlık yaratmak ya da yok olmak durumundadırlar. A.Camus Denemeler, sayfa 54, çeviren S. Eyüboğlu, V. Günyol, 1982. İnsan anlayışını etik ve politik düşünceleri bağlamında dile getiren Camus'e göre, insan yaşamının hiçe sayıldığı bu çağda politik sorunların en önemlisi, öldürmenin haklı görülüyor olmasıdır. Kendi deyimiyle, öteki sorunlara geçmezden önce bunun karşısında tutumumuzu açıklamalıyız. Hiçbir şeyi kurmaya başlamadan önce şu iki soru üzerinde durmalıyız. Doğrudan doğruya ya da dolayısıyla öldürülmek ya da işkence görmek ister misiniz, istemez misiniz? Doğrudan ya da dolaylı olarak başkasını öldürmek ya da işkenceye sokmak ister misiniz, istemez mi? Bu sorulara hayır diyenlerin hepsi ister istemez davranışlarını değiştirecek bir sürü sonuçlara sürüklenecektir. A.Camus, AGY, sayfa 59. Başkalarının ölümünü düşünmemenin çağımızın bir bozukluğu olduğunu belirten Camus, istediği dünyanın kimsenin kimseyi öldürmediği bir dünya değil. Çünkü bu bir ütopyadır. İnsan öldürmenin haklı olmayacağı bir dünya olduğunu vurgular. Camus, bazen karamsarlığa kapılmasından ötürü bugünün insanını kurtarmanın olanaksızlığını düşünür. Ama her şeyi kurtarmak pek akla uygun görünmese de, bu insanoğulları ruhça ve bedence kurtarılabilir hala demekten de geri durmaz. Çünkü uyumsuzlukla, umutsuzlukla yaşamak mümkün değildir. Eğer sanat ve felsefe etkinliği varsa orada umut var demektir. İnsanı insan yapan değerlerin yok sayılmasına ya da herhangi bir dogma ve ideoloji uğruna unutulmasına karşı çıkan Camus, sanatçı ve düşünür olarak kendi yeri ve tutumu hakkında şunları söyler. Benim rolüm dünyayı ve insanı değiştirmek değil. Çünkü bunun için ne yeterince erdemim var ne de insanları aydınlatacak ışığım. Ama kimi değerler var ki onlar için bir çaba gösterebilirim. Bunlar öylesine değerlerdir ki değişmiş bir dünya bile onlar olmadan yaşanası bir dünya değildir. Onlar olmadan bir insan, bu yeni bir insan da olsa saygıya değmez. Akt.Ferit Edgü, Ekspres Dergisi, 16 Temmuz 1994, sayı 25. Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi Camus, ahkam kesmeden insanın onurunu ve ahlakını koruma çabasını sürdürmek gerektiğini ifade etmektedir. Kitabın sonu, 21 Nisan 2006, sayfa 294.